benden hala, sen derim hala. Sonunu bilerek sarıla sarıla, ben de köz sen de buz ne ala.
Unutulmayanlarda kadın şarkıları çaldık. Arada istekler falan da yaptınız. Onları da yayınladık. İstek sahiplerine gönderdik. Ve ikinci saatimize söz verdiğimiz gibi, ilan ettiğimiz gibi. Bu arada Emre Altuğ Ne Ala şarkısıyla başladı ki eski tiyatrocudur kendisi. Oyuncudur. Birçok filmi, birçok dizide de rol almıştır. Hala yapıyor mu bilmiyorum ama Emre Altuğ oyunculuk, konserler vermeye, şarkılar söylemeye devam ediyor. Böyle bir hani oyuncu, sanatçı sonuçta Emre Altuğ. Onunla birlikte geçiyorum. Burada şarkı söyledin mi? Söylüyor musun? Yani ben bir baktım künyene de neler neler var. Onları konuşacağız ama şarkıcılık var mı bilmiyorum.
Yok yok, hayır.
Yani genelde tiyatrocularda olur herhalde, değil mi? Güzel şarkı söylerler gibi geliyor bana.
Evet, yani oyunun gerekliliği içerisinde şarkı söylüyoruz ama hepimizin böyle bir kariyer hedefi olmuyor hayatta. O kadar profesyonel de olmayabiliyoruz tabii ki. Yani bizim için önemli olan işi doğru yapmak. Sanatçı artık işin o tarafına geçtiğinde doğru ve iyi yapmak zorunda kalıyor. Hı hı. Tiyatro sahnesi sadece doğru yapmayı kaldırıyor bu alanda ama eğer ben bir işte müzisyen, şarkıcı kariyeri de hedefliyorsam artık bunu çok iyi yapmak da gerekiyor ki Emre Altuğ da
güzel de yapıyor.
Çok iyi yapıyor.
Hem de 90'lar deyince akla gelen isimlerden bir tanesi oldu. Benim hatırladığım öyle Dormen oyunlarında falan oynardı. Farslarda falan, hani Reykonay oyunlarında falan oynardı diye hatırlıyorum. Ondan sonra işte albüm çıktıktan sonra biraz daha müziğe ağırlık verdi ama bir de dizisi vardı onun. Türkan Şoray, Haluk Bilginer falan beraber oynadıkları. Güzel bir keyifli dizisi vardı. Dizinin adını hatırlamadım ama hatırlayan olursa yazsın bana. Onu da söyleriz. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
Sağ olun. Siz nasılsınız?
Valla biz deyiz bu kadar yoğunluk içerisinde. Dün ben teklif ettim kendisine. Dedim ki biraz geç kaldık. Evet, çünkü oyun premier yapalı neredeyse bir ay oldu.
Evet.
Çünkü 3 hafta üst üste oynadı. Bir de araya festival girdi. Ama galiba Mart ayı içerisinde yine izleyebileceğiz oyunu.
Mart ayının sonunda yeniden seyirciyle buluşacak Bursa'da.
Konuğumuz Çağdaş Umut Tanyolu. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bir ay önce... Aslında premier yapan, öyle diyelim.
Evet.
Ve Bursalıların da çok sevdiği ve ilgiyle izlediği. Şimdi oyunun adını söyleyeceğim.
Oyunumuzun adı biraz zor. Biz de başlangıçta telaffuzda zorluk çekiyoruz. Lobotomobil'in 3 seferi.
Ben bana ilk geldiği zaman dedim ki ben bunu bir yöntemle söylemem lazım. Lob de, ondan sonra otomobilin de, ondan sonrası geliyor. Ama sonra evet, söyledikçe de dili alışıyor insanın. Lobotomobil'in 3 seferi adlı oyunun yönetmeni. Ama ben yönetmenin yanında yazar diyebilirim sana. Evet. Oyuncu diyebilirim.
Yazarlık tarafım tabii çok daha zayıf. Yani senaryo anlamında var. Hı-hı. Ya da dergilerde yazılarım yayınlandı ama yazarım diyemem yani.
Onu çok kabul etmiyorsun.
Yok, evet.
Ama oyuncu diyebilirim.
Diyebiliriz. Ben kariyerime İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladım. Ama tabii ana branşım yönetmenlik. Yönetmenlik mezunuyum Bilkent Üniversitesi'nden.
Hı hı. Peki biraz daha böyle eskiye götürsem seni, ki genelde biz böyle yapıyoruz. O tiyatro aşkı diyorum, o kalbine nasıl düştü, nerede düştü? İlk izlediğin oyun, hani gençliğinde, ortaokulda, lisede yaptın mı tiyatro çalışmaları? Nasıl oldu, nasıl başladı tiyatro Umut Tanyolu'da?
Benim biraz ilginç, yani çok da tiyatroya hevesim böyle erken yaşlarda yaparak başlamadı. Yani ilkokul, ortaokul, lise yıllarında bulaşmadım hiç sanata. Hı-hı. Ama seyirci olarak tabii içindeydim her zaman. İlk izlediğim yetişkin oyununu çok net hatırlıyorum. Kaçlı yıllardı bilmiyorum ama ben çok ufaktım. 80'ler olabilir, sonu olabilir belki.
Ankara'da?
Ankara'da bir, yanlış hatırlamıyorsam, turne oyunuydu. Kenan Işık rejisiyle Ali Sürmeli başroldeydi diye hatırlıyorum o zaman. Hı-hı. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz. Açık hava sahnesinde Ankara'da oyun oynamışlardı.
Hı-hı.
O oyunu çok küçük yaşta olmama rağmen çok net hatırlıyorum ki yıllar yıllar sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan aynı rejiyle röpriz olarak tekrar izleme fırsatım oldu. Benim için büyük bir nostaljiydi o, tekrar başka bir oyuncu ekibiyle tabii ki.
Hı hı.
Ama aynı rejiyle tekrar izledim. Çok keyifliydi. Onu çok net hatırlıyorum. Ama beni en çok etkileyen şey olmuştu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yine bir yetişkin oyunu ama ben çocuktum. Teyzemle gitmiştik. Oyunda Yaman Okay rahmetli oynuyordu. Biz kulise, işte tebrik için teyzem beni götürdü. Kuliste işte Yaman abinin kucağına oturtup konuştuğunu hatırlıyorum. Ne konuştuğumuzu çok hatırlamasam da Sanırım beni en çok etkileyen anı olur tiyatroda. Yani tiyatroya başladıktan sonra aklımda hep hatırladığım kulise ilk girişimdir Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Hı hı. Orada çalışma fırsatım hiç olmadı ama çokça oyun izledim.
Ben şöyle bir şey
belki
söyleyeyim.
Orası biraz etkilemiş
bilirim
olabilir.
Senin için. Sen Ankaralısın, Ankara'da doğdun. Evet. Ve bence tiyatro açısından çok şanslı bir şehirde.
Şanslı bir yaşamışsın. Şehir, şanslı bir zaman bir yandan da. Çok ciddi prodüksiyonların, çok önemli aktörlerin sahne aldığı yıllardı. 80'lerin sonu, 90'lar. Bizim sonra dizilerde sıkça gördüğümüz çok önemli aktörlerin tiyatroda aktif olarak rol aldı Ankara Devlet Tiyatrosu'nda, özellikle Ankara Sanat Tiyatrosu'nda.
O zaman kaç sahne vardı bilmiyorum ama şu anda da herhalde Türkiye'de en fazla sahnesi olan şehir
Ankara'dır büyük ihtimalle. Yani Devlet Tiyatrosu açısından söylüyorsak, İstanbul'da belki özel tiyatroların sahneleri ya da işte büyük prodüksiyonların yapıldığı sahneleri hesaba katmazsak, hı hı, Devlet Tiyatrosu'na ait olan en çok sahne muhtemelen Ankara Devlet Tiyatrosu'nda.
Ve ondan sonra dedin ki ben sahneye çıkacağım ya da işte ben bu oyunu yöneteceğim. Nasıl oldu?
Üniversite yılları artık o. Ben o zamanlar başka bir bölümde, başka bir üniversitede okuyorum. Hiç okumadığım bir üniversitede, bir tiyatro kulübünde bir arkadaşım tiyatro yapıyordu. Onun vesilesiyle ben acaba ilgilenir miyim? Ben de bir katılmak istiyorum deyip bağlı bulunmadığım bir üniversitede toplulukta sahneye çıkmaya başladım. Sahneye çıktıktan sonra da orada oyun çalışmaları, provalar sırasında artık yönetmenlikle ilgili ilk fikirler kafamda oluşmaya başladı ve Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro yönetmenliği bölümü olduğunu öğrendim. Sınavlarına hazırlandım. Çok ciddi hazırlandım ama ya, uzun bir zamanda böyle.
Oyunculuk yerine yönetmenliği tercih ettin.
Evet. Çünkü şöyle söyleyebilirim, yani farklı disiplinler olduğunu daha işin içine girer girmez anladım.
Anladım.
Yani aslında aynı alanda çalışıyor olmak uzaktan bakınca çok yakın disiplinler gibi görünebilir. Bir de her meslekte olduğu gibi geçmişinde de iç içe yapılan şeyler bunlar. O yüzden alaylı başlanan yılların olduğu zamanlar var. Hı hı. Profesyonel mesleğin, profesyonel eğitiminin henüz ön plana çıkmadığı yıllarda yönetmen kavramı çok net bir şekilde ortada değil. Ama profesyonelleştikçe, dünya modernleştikçe artık bu disiplinler birbirinden ciddi bir şekilde ayrılmaya başlıyor. Eğitimleri de öyle. Ben aslında çok da bahsetmek isterim bu konudan. Yani,
tabii ki.
Çünkü yönetmenlik biraz zaman zaman dünyada çok da eğitimini almadan yapılan bir meslek. Heves edip herhangi bir branştan kişinin ben yönetmen olabilirim, olmalıyım dediği, hı-hı, bir meslek, hı-hı, grubu. Ama günümüzde böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet, tiyatronun başından beri yapılan bir meslek ama yönetmen olarak geçmiyordu. Yani eski Yunan'da da yazar yönetmen kavramı var. Oyunun yazarı, hatta o festivalin zaman zaman organizatörü bile olabiliyor oyunların katıldığı, hı hı, ve oyunun yönetmenliğini üstleniyor. Aslında her zaman yönetmen var tiyatroda. Yıllar geçtikçe, çağlar atladıkça bu yazar yönetmen kavramı tiyatro yöneticilerin oyunculara, özellikle lokomotif başrol oyuncularına dönüşmesiyle oyuncu yönetmen kavramına dönüşüyor. Hı hı. Çok sonra 1800'lerin sonları olması lazım. Saxe-Meiningen dükü 2. George yönetmenlik kavramını getiriyor tiyatroya, isim artık bir meslek grubu olarak, ve orada artık profesyonel çizgiye geçiyor yönetmenlik mesleği. Ondan sonra da zaten 1900'lerde çok büyük yönetmenler yetişmeye başlıyor. Yani sadece bu alana emek veren, burada ihtisas yapan, işte Peter Brook gibi, Gordon Craig gibi, daha bir sürü isim sayabiliriz. Asli işi bu olan, yazarın, aktörün ve yönetmenin birbirinden ayrıldığı bir sanat alanına dönüşüyor tamamen tiyatro. Türkiye'de ise bu çok daha geç oluyor. Rahmetli hocam Cüneyt Gökçer'in önderliğinde sadece Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro yönetmenliği bölümü açılıyor. 90'lar olması lazım. 95-96 sanırım. Hı hı. Ve onun vefatıyla da maalesef birkaç yıl sonra belki bu bölüm artık aktif olmuyor, kapatılıyor.
Şu anda yok mu?
Şu anda yok. Türkiye'de hiçbir okul yönetmenlik eğitimi vermiyor. Vermesi gerekir mi? Elbette gerekir. Ancak bu konuda başka bir sorun var tabii. Yani yönetmen yetiştiriyorsanız onu istihdam da etmeniz gerekiyor. Yani ülkede yeterli istihdam alanı açılmayan hiçbir bölüm hayatına devam edemez, hiçbir eğitim alanı. Yani bugün biz senede 5000 tane aktör yetiştirsek bir süre sonra bazı bölümleri kapatmamız gerekir. 5000 aktör nerede istihdam edeceğiz? Aynı sorun yönetmenlik için oluyor. Aslında 20'den az yönetmen yetişiyor Türkiye'de o yıllar arasında. Bunların da çoğu istihdam edilmiyor Türkiye'de. Bunun nedenlerini ben çok net bilmiyorum. Farklı farklı nedenleri olabilir. Tek bildiğim şu anki yönetimimizin, yani Sayın Genel Müdürümüz Tamer Karadağlı'nın, Sayın Başrevisörümüz Sükun Işıtan'ın bu konuda ciddi özenleri ve teşvikleri var. Yani eğitimli yönetmenin aktif bir şekilde devlet tiyatrolarında görevlendirilmesi üzerine, ki ben de bu sene işte bu program çerçevesinde hem Ankara'da, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda hem Bursa Devlet Tiyatrosu'nda iki tane oyun yönettim. Birisi Son Gece Mahallesi Ankara'da, İstanbul'da da sizin bildiğiniz, seyircilerimizin de büyük ihtimalle bildiği Lobotomobil'in 3 seferi. Hı hı.
Ayrıca o kadar ilginç geldi ki ben böyle bir bilgiye sahip değildim açıkçası. Dinleyicilerimizden de hani tiyatro severler takip ederler. Böyle bir dönem yaşandığını, hani tiyatro bölümünün açıldığını üniversitede. Kaç tane mezun verdi ki o yıl? Onlardan bir tanesi sensin.
Evet, evet, çok az. Tahmini söyleyeceğim ama yani şaşmayacaktır diye düşünüyorum. Rakam 16-17, yani 20'den azdır bu rakam. Çünkü biraz meşakkatli bir bölüm. Yani öncelikle oyunculuk bölümünüzün olması gerekiyor birlikte çalışabilecekleri. Eğitim bizde 1 yıl hazırlık, 5 yıl mesleki eğitim olmak üzere 6 yıl sürüyor toplamda.
Sürüyordu.
Sürüyordu. Evet, maalesef.
Belki hiç de belli olmaz. Belki yeni hani Tamer Bey sayesinde.
Umarım.
Böyle dilekler, istekler ya da işte görüşlere göre, ki evet, bazı değişiklikler de olmuyor değil. Mesela ben kendimi bildim bileli, o da tiyatrosu haftada 3 gün, Perşembe, Cuma, Cumartesi oyunlarını sahnelerde, ama öğrendiğim kadarıyla festival sonrası o da tiyatrosu da normal AVP sahnesi gibi Bursa'da haftanın 5 günü,
5 günü oyunlarına
perde diyecek, sahne açacak. Bu da bizim için aslında bir anlamda güzel bir şey. Kesinlikle. Çünkü sadece 3 gün, bir de belirli kısıtlı sayıda bir koltuk kapasitesine sahip olduğu için o da tiyatrosu, biletleri de çıkar çıkmaz tükendiği için yani izleyemeyenlere böyle bir yani fırsat da doğacak, ya da bir kez daha izlemek isteyenler biraz daha rahat gidip izleyebilecekler oyunları.
Bizler için de çok keyifli, sanatçılar için. Çünkü oda tiyatrosu biraz keyifli bir alandır. Yani bir eseri, özellikle ona uygun bir eseri dar alanda seyirciyle o kadar iç içe sahne,
daha yakın,
yönetmen için de oyuncu için de çok keyifli bir tecrübe. Belki bu vesileyle orası için üretilen eser sayısı da bir miktar artacaktır tüm bölgelerde.
Yani bu bir anlamda işte yeni yönetimle beraber yapılan bir değişiklik. Dediğim gibi belki bu değişiklikler hiç de belli olmaz.
Umarım
tekrar
yansıyacaktır. Çünkü biz eğer bir gün modern Türk modern Türk tiyatrosundan söz edeceksek dünyada, mutlaka bir yazar yetiştirme politikamız ya da yazar geliştirme politikamız ve yönetmen yetiştirme politikamızın olması gerekiyor. Çünkü tiyatronun uluslararasındaki tanıtım elemanları bunlar. Yani yazarınız ve yönetmeniniz olması gerekiyor. Bunları ancak yurt dışına ihraç edebilirsiniz. Batı'nın tiyatrosundan ya da Uzak Doğu'nun sanat eserlerinden bahsediyorsak, bugün sinemada da tiyatroda da uluslararası alanda başarı göstermiş sanatçıları söz konusu. Maalesef aktörlük, tiyatroda oyunculuk dil engeli dolayısıyla bir tık daha ihraç edilmesi zor bir şey sinemada kolayken. O yüzden, ama yönetmenlik ve yazarlık böyle değil. Daha pratik bir şekilde, daha hızlı bir şekilde ülkenizi tanıtma konusunda, ki edebiyatımızda baktığımız örneklerini çokça görebiliyoruz, önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla umarım böyle olur. Yani hem yeni yazarlarımızın Türk edebiyatına, Türk dramasına kazandırılması için çalışmalar başlayacaktır en kısa zamanda, hem de yeni yönetmenlerin yetiştirilmesi ve onların uluslararası alanda tanıtılması için doğru çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum. Bununla ilgili tasarruflar olacağına da eminim şu anda görevde olan bütün meslektaşlarımın.
Peki mezun oldun. Mezun olduktan sonra Ankara'dasın yine.
Benim için hemen İstanbul serüveni başladı.
İstanbul'a mı geçtin?
Evet. Ben Ankara sevdalısı biriydim. İstanbul hayatımda hiçbir zaman planlarımda olmadı. O zamanlar Fransa'ya gitme gibi bir düşüncem vardı. Orada bir iki temaslı olduğum okul vardı. Fakat beni yetiştiren birkaç önemli hoca var. İşte az önce rahmetli hocam Cüneyt Gökşer'den bahsettim. Hı hı. Onun dışında eski devlet tiyatroları eski genel müdürümüz Lemi Bilgin ve çok büyük bir Gürcü yönetmen Zurab Sikarulidze. Çok önemli isimlerdi bunlar. Zurab Bey o zaman bir transfer teklifiyle İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans koordinatörü olmuştu. Beni davet etti asistan olarak orada derslere destek vermem için. Ben de onur duydum ve hiç aklımda yokken İstanbul'a asistanlık yapmak üzere Zurab Hoca'nın yanına geçtim. 2 sene onun yanında çalıştım asistan olarak. Sonra da benim öğretmenlik hayatım başladı. Ondan orada bir eğitmenlikte tiyatroda biraz el almak gerekiyor. Yani öyle ben oyunculuk bitirdim, yönetmenlik bitirdim, artık ders verebilirim. İnsanın kendisinin söylemesi çok doğru bir yaklaşım değil. Bir usta öğreticinin size sen buna uygunsun, sen bu bilgileri benden bu şekliyle aldın ve şunları da benden almaya devam et asistanım olarak, sonra artık sen de bunu yapabilirsin demesi gerekiyor. Zurab Hoca'dan o eli alıp ve Varlan Bey vardı bir de çok değerli bir hocam, onlardan o eli alıp ben sonra üniversitelerde ders vermeye başladım. Serüven öyle askerliğe kadar devam etti.
Bu arada gülümsüyorum. Neden gülümsüyorum? Çünkü senin eğitimin hiç bitmemiş bir anlamda.
Evet.
6 yıl Ankara'da, 2 yıl sonra İstanbul'da asistanlık tabii yaptın. Sonra öğretim görevliliği üstlendin. Benim merak ettiğim ilk oyun yönetmenliği hangi oyun, nerede, ne zaman?
Toplamda üniversite hayatım 11 yıl sürdü. Eğitim aldığım
11
kısmı.
Yıl.
11 yıl. Yani başka disiplinler dahil olmak üzere. İlk yönetmenliğim, yönetmenlik deneyimim tabii ki üniversitede başladı. Bizim Bilkent'te Bilkent Tiyatromuz da var. Hı-hı. Yani seyirciye çıkan oyunlar, mezuniyet oyunlarından bir tık daha yarı profesyonel diyebiliriz belki. Hatta neredeyse tam profesyonele yakın. O tiyatronun bünyesinde ben önce oyuncu olarak sahneye çıkmaya başladım. Öğretmenlerin, iyi yönetmenlerin yönettiği oyunlarda. İkinci sınıftaydım sanırım ilk sahneye çıktığımda, ama aktör olarak tabii ki. Sonra dördüncü sınıfta bir projem sahnelendi. Friedrich Dürrenmatt'ın Fizikçiler adlı oyununu sahneledim. Beşinci sınıfta da rahmetli, çok sevdiğim bir abim Civan Canova'nın Kıyamet Sularında adlı eseriyle bitirme projemi seyirciye çıkardım. Bu iki oyunda mezun oldum. İlk yönettiğim oyun
bu ikisi.
Fizikçilerde dördüncü sınıfta Dürrenmatt'ın.
Peki daha sonra, yani mezun olduk. Mezun olduktan sonra da hiç özel tiyatro yaptın mı? Özel tiyatrolarda yönetmenlik yaptın mı?
Yönetmenlik yapmadım ama Varlam Hoca'yla, Varlam Bey'le çok kısa bir süre özel tiyatroda çalıştım. Fakat ondan sonra tiyatro hayatı benim için bir süre durdu. Ta ki 2019'a kadar olması lazım. Yani devlet tiyatrolarından tekrar yönetmenlik teklifi gelene kadar bir projede, ilk o devlet tiyatrosunda ilk oyunda Diyarbakır bölgesinde, orada Terör isimli Karar adlı bir çeviriyle, bir, yani orijinal ismi Terör oyunun, bir Alman yazarın, Diyarbakır'da oyunu sahneledim.
Mahkemede geçen sürekli.
Evet, yani bir mahkeme salonunda bir pilot yüzbaşının yargılandığı bir oyun ve seyircinin jüri olarak karar vermesi gerektiği.
İnteraktif bir oyun aslında, sonuna doğru değil mi? Seyirciler karar veriyor.
Biz
ya da
onu başlarda da bir tık daha interaktifleştirdik. Yani sonunda, dediğiniz gibi sonundaydı daha çok. Biraz daha seyirci içine alarak, o dozu biraz daha arttırarak sahneledi.
Böyle durağan gibi giden bir oyunda ama sonuçta yani sürekli o gerilim bütün oyun boyunca hissediliyordu. Bir de böyle hani çok fazla yapılır. Hollywood'da özellikle böyle yani mahkeme filmleri, işte yargılanma filmleri.
Orada tabii ama kameranın büyük bir avantajı var.
Var.
Yani seyircinin nereyi ne zaman görmesi gerektiğini seçmek çok kolay olduğu için tiyatroda bunu çözmenin başka yolları var tabii ki. Onlar iyi kullanılmazsa o gerilim ortaya çıkmayabiliyor. Ben provalarda çok endişelendim oyunda. Çünkü seyirci yok provalarda ve seyircinin katacağı dinamiği göremiyorsunuz oyuna. Yani aynen, biz o mizanseni hazırlıyoruz ama yani o sahnelemeyi yapıyoruz. Fakat
ya öyle olmazsa diyoruz sonra.
Ya öyle olmazsa da var. Bir de sonucu görmek, tahmin etmek mümkün olabilir bir şey değil.
Ya yani zor bir oyun, olmuş. Zor bir herhalde işti senin için.
Evet. Ama umduğum gibi oldu. Yani.
Üstesinden
keyifli oldu.
Sonra Diyarbakır'a gittin yani. Diyarbakır'da
tabii,
da.
Tabii Diyarbakır, sonra Erzurum Devlet Tiyatrosu.
Erzurum'da.
Orada da bir yanlış hatırlamıyorsam Bosnalı yazarın oyunuydu. Onu çalıştım. Eğer bu bir film olsaydı oynadı. O da ilginç bir oyundu. Savaşın bireyler üzerindeki, aileler üzerindeki etkisini anlatıyordu. Sonra Ankara Devlet Tiyatrosu, en sonunda Bursa.
Peki, şimdi Bursa'dan davet aldın mı? Bursa'ya nasıl geldin? Bursa'da hangi oyun? Onu az önce söyledik ama yine dinleyenlere hepsini şimdi anlatacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Bir şarkı reklam arası vereceğiz. Biz bu arada yarım saati geride bıraktık. Ya bir saat konuşuruz, bitiririz diyorduk ama bilmiyorum yetecek mi, yetmeyecek mi? Bakalım gidişata göre değiştiririz. Bir Can Bonomo'nun yeni şarkısını çalacağım sevgili dinleyiciler. Sonra kısa bir reklam aram var. Reklamlardan sonra sohbetimize devam edeceğiz.
Reklamlardan sonra devam edecek. Radyoaktif reklamlar.
Sevgisiyle kucaklayan, cesaretiyle ilham veren, her karanlıkta bir umut ışığı bulmayı başarabilen, üretmekten, yarınları kurmaktan vazgeçmeyen tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı.
Dertlerimiz bir türlü bitmedi. Evimizin her yeri eskidi. Mutfaktan banyoya her şeyimiz değişmeli diyorsanız, doğalgaz ısıtma sistemlerinde lider, dekorasyon izolasyon sistemlerinde önder, ücretsiz keşif için Akipe'yi aramanız yeter.
Akipe 254-63-85.
Konusunda tam uzman, sözünde hep duran, hayali gerçek kılan Akipe Dekorasyon.
Gençler, hazır mısınız? Bu gençlik lansmanıyla Bursa'nın ritmi Merinos'ta atacak. 8 Mart Cuma akşamı saat 19'da müzikle dolu bir yolculuğa çıkmak üzere sizi de aramıza bekliyoruz. Peki bu muhteşem etkinlikte kimler mi var? Feride Hilal Akın'ın büyüleyici sesi, Burak Bulut'la Kurtuluş Kuş'un enerjisi ve Köfn'ün muhteşem performansıyla unutulmaz bir akşam sizleri bekliyor. Bol bol eğlence için notunu al, alarmı kur ve arkadaşlarını da al gel. Biliyorsunuz, hayat Bursa'da gençlere güzel.
Osman Gazi Meydan konserleri hız kesmiyor. Bursa müziğe doyuyor. Son dönemlerin en çok dinlenen sanatçılarından Semih Cenk, Bursalı hayranlarıyla buluşuyor. Bu konser kaçmaz. 9 Mart Cumartesi günü saat 20'de haydi gençler Osman Gazi Meydanı'na.
Değerli Bursalılar, geçmişin izinde geleceğin yüzleri 8 Mart Kadınlar Günü programı kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tarihe yön veren kadınlarımızın anısına düzenleyeceğimiz etkinliklerle kutluyoruz. Bu özel günü 2 gün kutluyor, 363 gün kadınlarımız için çalışıyoruz program içeriğinde ilk etkinliğimiz 7 Mart Perşembe günü saat 20'de. Merinos AKKM Orhan Gazi Salonu tiyatral gösterim ve 8 Mart Cuma günü saat 11.30'da Hüdavendigâr Kent Parkı'nda Kadın Parkı'na Erguvan Fidan dikimiyle devam edecektir. Ali Nur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı.
2023 yılı kira geliri beyan dönemi başladı. Mesken kira gelirinde istisna tutarını, tevkifata tabi işleri kira gelirinde ise beyanname verme sınırını aşanlar, beyannamenizi 1 Nisan'a kadar vermeyi unutmayın. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.
Radyoaktif reklamlar.
Müzik hiç susmasın, Türkçe pop.
Güne Bakan devam ediyor.
Güne Bakan devam ediyor.
Kelim alır yaşlı yaşlı gitmem de sallar başı. Ağlama gelin oğlum, kınan kutlu olsun gelin oğlum. Bin dünat tehli olsun.
Let's go.
Dünya Kadınlar Günü sebebiyle sevgili Umut Tanyolu'nun seçtiği şarkıdır. Ben Annemi İsterim. Sezen Aksu'nun 1995 yılında Işık Doğudan Yükselir adlı albümde seslendirdiği şarkılardan bir tanesi. İyi geldi, güzel geldi. Yani özellikle sordum senin istediğin bir şarkı var mı diye. Sezen Aksu çıktı ağzından. O zaman dedim şarkıyı da seçersin. Bu şarkıyı gönderdik tüm kadınlara, tüm annelere.
Çok keyifli bir şarkı bence de.
Var mı böyle radyolarla, müzikle, şarkılarla aran nasıl?
Ortaokul, lise yıllarım radyo dinleyerek geçti. Yani evde, işte babam araba kullanırken arabada. Müzik zevklerimiz çok uyuşmazdı babamla ama.
O ne dinlerdi, sen ne severdin?
Ben o zamanlar işte Sezen Aksu, daha yerli şarkılar.
Pop şarkılar.
O dönem meşhur olan sanatçılar. İşte pop da dinlerdim. İşte Türk halk müziği de dinlerdim. Çeşitliydi ama yerliydi. Babam tabii daha yabancı grupları dinlerdi. Durmadan arabada Smokey dinlediğimizi hatırlıyorum.
Anne?
Annem bize pek karışmazdı. O zaten aradaki müzik de zaten yeterince arabada bir onun dediği bir benim dediğimi açtığımız için. O
tek çocuk musun?
Tek çocuğum, evet.
Yani ailede işte anne de babada ya da işte
var. Babamın ikinci evliliğinden.
Evliliğinden. İşte dayıdan, amcadan, ne bileyim teyzeden, haladan böyle bir şey geçer. Sanat sevdası, aşkı geçer. Dinledikleri müzikten etkilenirsin. Belki beraber gittiğiniz bir oyun işte seni etkilemiştir falan. Var mı ailede böyle bir şey?
Ben tabii 80'li yıllarda, 80'de doğdum yani. Dolayısıyla ailelerde her şey proteste dönüşüyor bir süre sonra. Dinledikleri müzikler de öyle oluyor ister istemez. Darbe sonrası doğan çocukların dinlediği müzikler hep genelde protest baş kaldıran müzikler. Evde o tarz müzikler çalardı. Rahmetli dedem, Musa dedem genelde Türk halk müziği söyler, dinlerdi. Dolayısıyla duyduğum müzikler hep bu coğrafyanın, bu yörenin
müzikleri, yani. Şarkıları. Öyle olunca da
evet. Ben de bu yani Türk halk müziği dışındaki müzikler çok sonra başladı üniversite yıllarında dinlemek.
Şimdi biz tabii ki radyoculuk yaptığımız için ben bazen diyorum ya bu albüm 1995 ama ben ilk çıktığı zaman elime kasetinin geldiğini ve kasetten çaldığımı da hatırlıyorum.
Ben o kasetin kapağını hatırlıyorum.
Fotoğrafını mı?
Hafızamda.
Sezen Aksu'nun çok da güzel bir albümdür. Çok da özel bir albümdür. Belirli bir zaman sonra zaten Sezen Aksu kendine yapmaya başladı. Şarkılarını, albümlerini, bestelerini. O daha iyi bir geldi bana. Yani tamam, aşk şarkıları çok güzel. Ya da 80'lerde yaptığı ürünler yine güzel. Onunla Tunç'la, Uzaya Parı'yla, ki ikisi de rahmetli oldu. Ama o hani 90 dönemi sonrası biraz daha keyifli albümler dinledik kendisinden. Şimdi sevgili dinleyiciler, radyolarını yeni açmış olanlar varsa, bu adam kim, bu çocuk kim diyorlarsa, Labatomobil'in 3 Seferi adlı oyun Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaklaşık 3 hafta önce premier yaptı ve bu oyunun yönetmeni sevgili Çağdaş Umut Tanyolu. Dün biz beraber bir oyun izledik. İzlerken de dedim ki ya ne zamandır Bursa'dasın ya da ne kadar daha Bursa'dasın? O da dedi ki pazartesi döneceğim. Öyle olunca ben dedim ya yarın hadi gel bir program yapalım, biraz tiyatro konuşalım, oyundan bahsedelim. Gerçi oyuna daha fırsat kalmadı. Çok da konuşuyoruz, süremiz de az ama ben geleyim artık Bursa'ya. Bursa'dan nasıl davet geldi? Bursa'ya nasıl geldin? Bu oyun nasıl sahnelendi?
Biz yönetmenleri devlet tiyatrolarından iki seçeneğimiz var. Bazen kendi projelerimizi, yapmak istediğimiz projeleri başrejistörlüğümüze sunuyoruz. Orada ortak, sonuçta kurumun bir vizyonu, bir repertuar algısı var yönetim tarafından belirlenen. O çizgiye bütün yönetmenlerin bir şekilde uyması lazım ki bir bütünlük, bir duruş sergileyebilsin kurum olarak. Bu projelerin dışında başrejistörlüğün ve repertuar kurulunun bizlere tavsiye ettiği metinler olabiliyor. Bunları okuyoruz, inceliyoruz. Aralarından yorumlamak için bizden bir şeyler bulduğumuz metinleri, bunlar bizim için uygundur diyoruz ama ben genelde bir eseri seçtiğimde bu hangi bölge için düşünüldü diye sormuyorum. Hiç de sormadım bugüne kadar. Yani ben eseri seçtiğimde Bursa olduğunu bilmiyordum bu eser benim için uygun dediğimde. İlk iş tabii eseri sahnelerken de çok destek olan Bursa Devlet Tiyatrosu müdürümüz, genel sanat yönetmenimiz Sayın Arzu Tan Bayraktutan'la görüşmek oldu. Aradım, dedim işte ben böyle böyle şu kişiyim, yanınıza gelmek istiyorum. O da sağ olsun hemen davet etti. Geldik, oyunu konuştuk, nasıl yapabiliriz, bunları konuştuk birlikte. O da hemen sağ olsun bir an önce başlayalım dedi ve çok güzel bir ekip kurmam için bana rehberlik etti. Ve siz de izlediniz zaten, muhteşem bir ekiple, çok tecrübeli, Oyuncu abilerimle, oyuncu ablamla, bir de genç arkadaşımız var, o da çok yetenekli. Onlarla çalışma fırsatı yakaladım bu sayede. Ve çok eğlenceli. Yani oyun aslında ağır ve daha farklı disiplinden bir oyun olmasına rağmen bizim provalarımız çok keyifli geçti tabii yani.
Şimdi Lobotomobil'in üst seferi ilk sana geldi, Tex. Ne düşündün? Nasıl kurguladın? Yani bir yönetmen Tex'e nasıl yaklaşır? Kafasında nasıl bir dünya kurar? Dekoru, kostümü o anda hemen oluşur mu? Tabii oyuncular tanıştıktan sonra belki oluşuyor ama kafanda bir dünya yaratıyorsun ama o arada.
Evet, yani aslında bu mizansen, Türkçe'de kullandığımız kelime Fransızca kökenli bir kelime ve tam doğru çevirisi sanırım sahneleme olacak.
Sahneleme.
Biz bazen başka amaçlarla da kullanıyoruz. Ama mizansenin oluşması için biraz zaman var. Bir oyunu okur okumaz kafamızda mizansen tam olarak sahneleme üslubu ve bütün oyunun bütün trafiği çıkmıyor. Hı hı. Ben oyunu ilk okuduğumda baktığım şey, şimdi bütün eserler her işte bir kalifiye olanla çırak olan var. Yazarlık da böyle bir şey. Oyunu okuduğumda ilk baktığım şey dramatik yapısının ne kadar iyi kurgulanmış olduğu. Öncelikle bu okeyse o oyunu olabildiğince odaklanmaya çalışıyorum. Eğer değilse ne gibi yorumla yapabileceğim, yorumlayarak yapabileceğim ne gibi değişiklikler olduğuna bakıyorum. Lobotomobil dramaturjik açıdan pek sorunlu olan bir metin değil. Bir tık daha ustalıkla yazılmış bir metin. Ama ilk okuduğumda şöyle bir şey vardı. Çok bireysel gibi görünen bir mevzu var. Yani yani orada yapılan uygulama, tıbbi uygulama, ruh sağlığı hastaları için yapıldığı dönemde bile üzerinde tartışılan, kabul görmesi öyle bilimsel açıdan mümkün olmamış bir tedavi yöntemi. Günümüzde ise zaten kullanılmayan, yasaklanmış bir tedavi.
Ne olduğunu biraz böyle çok küçük de olsa anlatır mısın, söyler misin?
Aslında bu mucidi, yani oyunda da başrol karakterimiz Walter Freeman'ın gerçekte yaşamış bir karakter. Amerika'da öncülüğünü yaptığı bir beyne, insan beynine doğrudan müdahale edilerek yapılan bir tedavi. Onun tezine göre insan duygularındaki aşırı yüklenme bir takım rahatsızlıklara neden oluyor. Bu aşırı yüklenmeyi de beyinde bazı sinirler arasındaki bağlantıyı keserek çözebileceğine inanıyor. İnsanın gözlerinden iki tane uzun demir parçayı beyne kadar iterek oradaki sinirleri ortadan kaldırarak onları stabil hale getirmeye çalışıyor. Uygulamasının sonunda %13 ile 15 arası bir kayıp veriyor. Hı hı. Geriye kalan hastalarda ise birçok yan etkiyle karşılaşıyor. Tabii ki benim bu bilim insanı olmadığım için o yıllarda bu oranların, bu verilerin yüksek mi düşük mü olduğunu bilemiyorum. Çünkü böbrek rahatsızlığında da belki bu kadar yüksek oranda o yıllarda kayıp veriliyordur. Bunu bilemem. Yani onlar için makul seviyede midir değil midir bilmiyorum ama operasyon çok ciddi bir operasyon. Bunu çok hafife alıyor Walter Freeman. Yani zaman bir operasyona başladığında bir genel cerrahla bu operasyonları yaparken bir süre sonra ona bile ihtiyacı olmadığını iddia edip kendi başına 3500-4000 kadar hastaya bu operasyonu gerçekleştiriyor ve korkunç sonuçlarla da karşılaşıyor.
Bu arada bunlar tabii ki oyunda anlatılıyor. Oyunda evet. İletiliyor. Evet. Hani çok fazla da istersen hani bahsetmeyelim ama merak edenler varsa.
Kesinlikle.
Oyunumuz Mart ayı içerisinde yine Bursa Devlet Tiyatrosu, hatta Mart ayının son haftası izlenebilecek. Festival sonrasında George Brandt yazmış bu arada.
Evet.
Oyunun yazarı.
Amerikalı modern bir yazar günümüzden.
Ya böyle bir oyunu ele almak ya da böyle bir oyunu sahnelemek de aslında cesaret ister. Çünkü sen de bir yönetmen olarak herhalde bayağı bir araştırdın, baktın nedir, tabii, ne değildir, de ne anlatıyor.
Daha önceden biliyordum aslında. Çünkü işte daha evvel Psikiyart adında bir psikiyatri ve sanat üzerine çıkan bir dergide yazılar yazarken birçok psikiyatri alanında birçok ilginç vakayı okumuştum. Ama bu kadar detaylı bilgim yoktu.
Yoktu. Yoktu. Ve bu oyun sayesinde aslında izleyicinin de bu anlamda bilgisi, evet, oluyor. Az önce dedin hani ben istersen isimleri şöyle bir sayayım. Sevgili değerli hocam Halil Balkanlar. Oğluyla beraber aynı hani oyunda oynaması da onun için ayrı bir keyif olsa gerek. Baran Balkanlar da oyunun bir bölümünde eşlik ediyor kendisine. Melike Ergüzen, uzun süredir izlemediğimiz Kemal Okur, Ahmet Kızıl ve Senem Bulut da oyunda rol alan diğer isimler. Bir de izleyenler, yani seyirciler de bir anlamda oyuna dahil oluyor. Orada doktorumuzun davetiyle beraber onun deneysel işlerini onlar da bir deniyorlar, bir yapıyorlar. Senin hani az önce Diyarbakır'da Terör adlı oyunda da seyircinin hani katkısı da oldu evet. derken burada da aynı şekilde böyle bir şey var. Var mıydı tekste yoksa bu senin fikrin miydi?
Tekste var. Tabii ki biz onu biraz
değiştirdik.
Çok ufak müdahaleler oldu ama tekstin orijinalinde de ikinci bölümünde bu var. Tabii tekste olmayan da bir sürü şey var ki o zaten o az önce bahsettiğimiz sahneleme kısmıyla alakalı ve oyunun da yani George Brandt'ın yaptığı yani bize temelde bir oyun aslında şeyi anlatmaz. Tıbbi bir konudan bahsediyor olabilir. Çok bir meslek grubuyla alakalı özel bir mevzudan bahsediyor olabilir ama her iyi oyunun içinde insani başka bir problemden, başka bir sorundan bahseder. Burada da aslında asıl oyunun üstüne gittiği şey bu tıbbi uygulamayla ne kadar kötü sonuçlar çıktığı değil. Bu toplumu çok da ilgilendirmez günümüzde. Bitmiş bir şeyden bahsediyoruz ama bir insanın idealleri ideallerini çok üst seviyede yaşayıp karşısına çıkan hiçbir insani duyguyu, antitezleri, karşıt fikirleri görmezden geldiğinde, hayatının sonuna ulaştığında karşılaşabileceği hayal kırıklıklarını anlatıyor ki oyunda da bir metafor, işte Sisyphos göndermesi yapıyor yazar bir yerde, hem Albert Camus'a hem Homeros'un anlattığına. Dolayısıyla Walter Freeman'ın durumunu, modern insanın durumunu maalesef buna dikkat etmez makamlar, mevkiler, idealler ya da üstün olduğunu düşündüğünüz fikirlere çok aşırı derecede saplanırsanız yapacağınız tek şey, yapacağınız her şeyi zalimlikle yapmak olur diyor. Ama bunu tabii ki çok üstüne bastırmadan söylemek gerekiyor ki oyun da bunu aşağı yukarı böyle yapıyor. Yani bastıra bastıra söylediği bir fikir değil. Ancak çıktığınızda hissedebileceğiniz bir şey. Aslında yönetmenlik de tam da bu. Zulmetmeden liderlik yapmak yönetmenlik sanatta. Çünkü liderlik mertebesine geçtiğiniz her nokta maalesef idealinize ya da fikirlerinize aşırı derecede kendinizi kaptırdığınızda insanın özünü kaybetmenize neden olabiliyor. Perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me. So chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love Veta Portofino, un vieux clocher qui sonnait. De ne sonner que les matines, con Portofino se réveillait. Mais après cette nuit divine, on l'entendit sonner un jour. Même jusqu'aux villes voisines de Portofino pour notre amour. Je vois le marié qui m'emporte et le petit chalet de bois dont il me fait franchir la porte en me portant entre ses bras. À chaque fois qu'à Portofino
le vieux clocher sonne là-haut. Il chante notre mariage.
Portofino, ki neden bunu girdiğimizde oyuna gidip izleyenler anlayacaklardır. Çok da güzel bir şarkı. İyi ki de bu şarkıyı seçmişsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim ben size.
Teşekkür ederim.
Labatomobil'in üst seferi. Yani hani bahsettiğimiz, konuştuğumuz üzerinde az önce sohbet ettiğimiz oyun 26 Mart Salı 27, 28, 29, 30 Mart tarihlerinde. Ayrıca Cumartesi saat 15 ve 20.30'da. Bu arada Ramazan olduğu için oyunların başlama saati değişecek. Ramazan ayında 20.30'dan itibaren izleyebileceğiz Bursa Devlet Tiyatrosu oyunlarını ABP sahnesinde. Nisan ayı içerisinde de yeni bir oyun yine sahnelenecek ama bilmiyorum program dahilinde, ama sanki yeni sezonda da bu oyun devam eder ve sahnelenir gibi geliyor bana.
Tabii bu sezonun son, yani ikinci
oyunları olabilir.
Önümüzdeki sezon devam edecektir. Yeni oyunumuz da Nisan ayı içinde henüz premieri netleşmedi galiba. O da provalarına devam ediyor.
2 Nisan diye küçük, duydum ama.
Küçük Korku Dükkanı. Netleşmiş de olabilir, benim haberim olmayabilir ama şu anda provalarda ilerlediler bayağı.
Bir de şey de var bizde, hani sezon bitmek üzere, işte Nisan Mayıs'ın belirli bir zamanına kadar oynuyor oyunlar ama yeni oyun çalışılıyor, yeni oyun çıkacak falan. Yani bırakmış değil mesela, hem oyuncular bakıyorum bazen, diyorum ki işte şu nerede, işte provada, aa diyorum hangi oyun şu oyun, ne kadar güzel yani. Festival devam ediyorken onlar da provalarına devam ediyorlar.
Kesinlikle, biz bazen Mayıs ayı için bile konuşuyoruz yani sahnelenmesi için değil ama biz provalarına başlayalım, önümüzdeki sezon sezonun başı tekrar provalara devam edip açılış oyunları veya hemen açılışı takip edecek oyunlar olarak başlayalım diye Mayıs'ta başladığımız projelerimiz de oluyor zaman zaman.
Benim duyduğum kadarıyla eskiden Haziran'ın ortasına kadar oyunlar devam edermiş. İşte turneler falan olurmuş. Türkiye turnelerine falan çıkarmış oyunlar.
Bir ihtimal bu yazda devlet tiyatrolarının Anadolu turneleri olacak.
Olacaktır değil mi?
Tabii. Yani özellikle Anadolu'da henüz görmedikleri, çünkü bizler genelde yakın bölgelere çıkarız. Hani işte Bursa Devlet Tiyatrosu belirli bölgeleri vardır. Turnede oralara gider. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu kendi bölgelerine gider. İstisnai durumlarda, oyunlarda bir sağlık problemleri çıkması durumunda yer değiştirebilirler. Anadolu turnesinde ise daha fazla görmeyen, o oyuna ulaşması zor seyirciye erişmesi adına seçilen oyunlar o bölgelere gönderilmeye başlanır.
Dün akşam Berin Hocam'la beraber izledik biz Devlet Tiyatrosu'nda oyunu. Vallahi Diyarbakır'a gidiyoruz önümüzdeki hafta.
Evet. Evet.
Yani buradan Diyarbakır'a bir oyunla gitmek çok da güzel olsa gerek.
Kesinlikle. Şimdi Adana'da da festivalimiz var.
Halil Hocam gidiyor yani. Doktorumuz gidiyor. Yalan makinesiyle gidecek.
Diyarbakır'a herhalde. Yalan makinesiyle aynen. Gidiyor Halil abi. Sanırım Adana'ya da lobotomobille gidecek.
Gideceksiniz. Bizim oyun, yani sizin oyununuzda çıkacak yine turneye.
Galiba. Bu bilgi net değil ama öyle biliyorum.
Program dahilinde biz yine takip ederiz. Şimdi oyunumuzdan bahsettik. Biraz da içinde bulunduğumuz bir festival var şu anda.
Evet.
Yani bu yıl Bursa uzun süredir ilk kez böyle bir şey yaşıyor. Çünkü aynı anda hem ilçe, yani Nilüfer Belediyesi'nin tiyatro festivali, hem de devlet tiyatrolarında 11. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali var. Oyunlar çakıştı ve festival programı açıklandıktan sonra Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde bir günde 3 sahnede, 4 sahnede oyunlar gördük. Öyle olunca da evet, biraz tiyatro severler bu konuda hem şikayetçiler hem mutlular, hem de bir anlamda oradan oraya yani oyun izlemek için koşturuyorlar.
Evet, şimdi bu sene bir mottosu vardı devlet tiyatrosunun, tiyatro her yerde diye. Dolayısıyla sahneleyeceğimiz alan sayımızı arttırdık Bursa'da bu festival kapsamında da. Bu da bazı oyunların aynı anda oynamasını gerektiriyor ister istemez. Yani aralarında biz saat farkı koysak da bazen yetişmek trafikten dolayı ya da aradaki saat diliminin kısa olmasından dolayı biraz zor oluyor seyirciler için. Ama farklı mekanlarda tiyatro eserlerini seyirciyle buluşturmak keyifli bir şey. Denemek gerekiyor. Bu zamanla çok daha iyi oturacaktır diye düşünüyorum. Her şeyin ilki birazcık sorunlarıyla birlikte geliyor. Bizler de bazı şeyleri yaşayınca ancak fark edebiliyoruz. Nasıl daha iyisini yapabiliriz görmek için tecrübe de etmek gerekiyor. Bu açıdan seyircilerimiz biraz zorlanmış olabilir ama daha fazla oyunla karşılaştılar. Belki tek en iyi çözümü şey olabilir. Yani bu oyunlar şimdi festival kapsamında süremiz kısa olduğu için bir kere veya maksimum iki kere oynuyor. Eğer aynı sahnede bir sonraki festivalde 3-4 kez, 5 kez oynama fırsatı olursa belki o gün onu izleyemeyen yer değiştirip 3. gününde o oyunu erişme şansı olabilir. O şekilde çözülebilir aslında.
Bir de şöyle bir şey de var. Tabii ki bu festivali hazırlayanlar, gelen gruplar, buradaki trafik, oyuncular kolay bir şey değil.
Çok zor bir şey.
Çok zor.
Çalışan ekip yani herhalde günde 18 saat mesai yapan arkadaşlarımız var devlette.
Bir de arkadaşlarımız dostlarımız olunca görüyoruz hallerini.
Evet.
Öyle olunca da ya diyorsun ki.
Herkes çok mutlu ama yorgun şu anda.
Aynen aynen. Diyorsun ki Allah'a şükür yani bu kadar bile bizim için çok güzel. Çünkü daha önceki yıllara baktığımız zaman daha az sahnede. Ve daha az evet. sayıda oyun veya ülke Bursa'ya geliyordu. Bazı rakamlar var. İstersen onları ileteyim ben dinleyicilerimizle. Sen de buradayken. Başlangıcından bugüne. Yani bu yıl 11.si yapılıyor. Daha dün sanki ilk festival böyle haberi gelmiş gibi hissediyorum. 10 yıl geçmiş aradan. Bir de araya pandemi girdi. Pandemi de bir yıl yapılmadı diye hatırlıyorum. Ya da başlamıştı yarıda kalmıştı diye bir şey hatırlıyorum. 15 ülke katılım sağlamış 112 oyunla. 11 yılda 206 temsil yapılmış, 43.991 de seyirci ağırlanmış bu festivalde.
Evet.
Rakamlara bakar mısın? Ve bu yıl Türkiye'den 13 tane ki herhalde bu yıl ilk kez bu kadar fazla Türkiye'den grup katılıyor
evet.
festivale. Balkanlardan 6, toplamda 19 farklı oyun var ve 27 temsil 2 hafta içinde.
Evet, kısa bir zamanda iyi bir rakam.
Gönül istiyor 27'sinde izleyeyim diyorsun. Ama işte dediğin gibi aynı anda farklı sahnelerde olduğu için o fırsatı bazen yakalayamayabiliyoruz. Ben bu güzel festivalle ilgili şöyle bir şey hazırlamıştım. Yayınlıyoruz onu. Bir hani onu girelim ondan sonra yine konuşalım. Olur.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali 1-10 Mart tarihleri arasında 11. kez perde diyor. Başlangıcından bugüne 15 ülkenin katılım sağlayarak 112 oyunun sahnelendiği, 206 temsilin gerçekleştiği ve 43.991 seyircinin ağırlandığı festivalde bu yıl Antalya Devlet Tiyatrosu Yoldan Çıkan Oyun, Bulgaristan Bir Serseri Masalı, Adana Devlet Tiyatrosu Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Kuzey Makedonya Bir Halk Düşmanı, Trabzon Devlet Tiyatrosu Kitaplar ve Sihirli Lamba, Ankara Devlet Tiyatrosu Yüzyıllık Destan Ateş, Godoy'u Beklerken Gişe, Hırvatistan Bakın Lokrum Dişlerini Nasıl Fırçalıyor, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 39 Basamak, Sivas Devlet Tiyatrosu Gizli Bahçenin Bezelyesi, Bosna Hersek Macbeth, Konya Devlet Tiyatrosu Trendeki Kız, Arnavutluk Anne, Sırbistan Kel Şarkıcı, İstanbul Devlet Tiyatrosu Çarpışma, Kayseri Devlet Tiyatrosu Deniz Kızı ve Sevimli Korsan, İzmir Devlet Tiyatrosu Majestik, Türkiye'den 13, Balkanlardan 6, toplamda 19 farklı oyunla 27 temsil seyircinin beğenisine sunuluyor. 11. Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali biletleri biletinal.com ve Bursa Devlet Tiyatrosu gişesinde satışta. İyi seyirler.
Bir de böyle heyecanla bana ilk geldiği zaman Metin o kadar heyecanlanmıştım ve o kadar da güzel gelmişti ki ilk kez dediğim gibi bu yıl bu kadar fazla oyun festival sayesinde Bursalılara sunuluyor. Bir de bakıyorum çok da güzel ilgi var.
Evet.
Onun... Neredeyse hani neredeyse değil full. Herkes ayakta, açılış günü, dün akşam da öyleydi. Bütün oyunlara çok büyük ilgi var, çok da güzel ilgi var.
Kesinlikle. Yani bir de üst yazıyla yabancı topluluklarımızın oyunlarını ister istemez metinlerini üst yazıyla sunmak zorundayız.
Hı hı.
İzlek olarak zor bir şey olmasına rağmen oyunların birçoğu gerçekten inanılmaz ilgi gördü.
Ben bazen şunu diyorum dinleyicilere, yani öbür şehirden gelmiş, işte Van'dan, bilmiyorum bu yıl hangi iller var Bursa'da? Ankara var.
Ankara, İstanbul.
İstanbul var değil mi?
Trabzon.
Trabzon var.
Hemen hepsi var.
Yani hatta. Oralardan kalkıp geliyorlar.
Evet.
Onu bırak. Bulgaristan'dan geliyor. Bosna Hersek'ten geliyor. Sen evinden kalkıp bir trene bineceksin. Bir otobüse binebileceksin. Ya da hatta yürüyerek geleceksin. Ve tiyatroda onların oyunlarını izleme fırsatını yakalayacaksın.
Şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi geliyor deyince çok kolaymış gibi. Uçağa binip geliyorlarmış gibi oldu hepsi. Bunların dekoru işte bir takım kostümleri, teknik imkanları, kostümleri işte dediğiniz gibi yabancıda bunların gümrükten geçişleri. Bu yüzden şeyi de çok tebrik etmek lazım. Yani Bursa Devlet Tiyatrosu'nda şu an işte başta Sayın Genel Sanat Yönetmenimiz, hı hı. orada çalışan tüm arkadaşlarımız, işte basın yayında, halkla ilişkilerde,
şoföründen ışıkçısına,
hepsi, bütün teknik personelimiz, arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımız hepsi orada bu ekiplere destek vermek için canla başla çalışıyor. İnanılmaz bir çaba var. Bir de bürokratik tabii ki bir sürü yazışma var, işte gümrük işlemleri, geçişleri, buradaki konaklamaları, ciddi bir, çok ciddi bir faaliyet yani.
Çok zor bir iş. Evet. O zaman ne yapalım? Canı gönülden hepsini tebrik ediyoruz. Hepsini kutluyoruz.
Teşekkür ediyoruz tabii ki. Yani bunu seyirciye eriştirdikleri için.
Ben istersen şöyle bir bakayım. En azından ya ben izleyemedim, haberim yoktu, kaçırdım deyip bugün dinleyenler, izleyenler varsa. Bu akşam Gişe var. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun dün akşam sahnelendi. Saat 18'de Merinos'ta Vagon Cafe'de izleyebilecekleri. Yine bu akşam Arnavutluk'tan gelen bir deneysel ulusal tiyatronun Anne adlı oyunu var. Saat 20'de AVP sahnesinde. Yarın Kel Şarkıcı var yine AVP sahnesinde. Saat 20'de Sırbistan'dan Sombor Ulusal Tiyatrosu geliyor bu arada. Ayrıca Deniz Kızı ve Sevimli Korsanlar Cumartesi Pazar 18'de Panorama Bursa Fethi Müzesi'nde. Çarpışma var İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Ferazi Cizade Oda Tiyatrosu sahnesinde 18'de 2 gün Cumartesi Pazar ve Pazartesi günü de İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Fareler ve İnsanlar adlı oyunu sahnelenecek. Saat 20'de final oyunu olarak AVP sahnesinde. Majestik vardı bu arada. Majestik ne yazık ki bir oyuncu rahatsızlığı sebebiyle değişti. Ama yine güzel, keyifli bir İzmir Devlet Tiyatrosu prodüksiyonu, oyunu gelecek. Yine festivalde bizlerle birlikte olacak. Program da çok güzel.
Güzel. Oyunlar da güzeldi. Seçilmiş.
Bu arada sen de aslında hani yani kendi oyunu yönettikten sonra tekrar bir davetle geldin ve festivalde şu anda gözlemci olarak bulunuyorsun. Var mı izlediğin, çok beğendiğin ya da en azından bundan sonraki oyunlar arasında tavsiye ettiğin?
Şimdi bu akşam olan oyunun metnini bilmiyorum. Yani o deneysel bir çalışma, bildiğim kadarıyla fiziksel tiyatroyla alakalı bir çalışma. Böyle çalışmaları ben zaten çok merak ederek takip ediyorum. O açıdan
İstanbul'da
güzel.
Da bir özel tiyatronun Anne diye bir oyunu var. Aynı yazarın mı, aynı oyun mu metin olarak? Çünkü bakmadım ben de.
Ben de hiç bilmiyorum, bakmadım.
Belki o olabilir. Onu izlemiştim ben. Eğer oysa çok da güzel ve keyifli bir oyundu. Hatta bir üçleme, anne baba bir de çocuk galiba. Ama çocuğu hiçbir şekilde Türkiye tiyatrolarında görmedik, izlemedik. Anne baba oynuyor şu anda. Ama bu anne o anne mi onu bilmiyorum. Bir bakacağız akşam, ben göreceğiz.
Bugüne kadar izlediğim oyunlar içinde yani böyle şimdi biriyle ilgili bir şey söylemek çok diğerine haksızlık olacak. Ama ben Oda Tiyatrosu oyunlarını seviyorum. Keyifle izlediğim, o kadar dar alanda bir, üstelik her oda tiyatrosu da yapıldığı şehrin odasına göre organize edildiği için evet. Daha dar ya da daha geniş bir alana çıkmak da sıkıntıdır şeyde, tiyatroda. Yani bazen sadece daraltmak değil, genişletmek de büyük sıkıntı olabilir. Yani ben işte Ankara'da Şinasi sahnesine uygun tasarladığım bir oyunun Atatürk Kültür Merkezi'ne gittiğinde ya da Zorlu'ya geçtiğinde büyük geniş sahne
ne olacağını bilmiyorsun ya.
Etkisinden ciddi ölçüde kaybedebilir. O dekorun oraya yerleşmesi, aktörün işte mizanseni, trafiği değişmesi gerekiyor. Her oyunda bunun adaptasyonunun yapılması artık aktörün birazcık o işi
becerisine kadar, bağlı.
Tabii ki becerisine bağlı. Bizim aktörlerimiz bu konuda çok başarılılar. Çünkü çok sahne değiştiriyorlar, çok tecrübeliler. Gittikleri yerde saatler içerisinde bunu çözüyorlar yine.
Düğün salonlarından hani tiyatro sahnesine dönüşmüş yerlerde çıkıp oyun oynayabiliyorlar. Dün akşam da aslında böyle ilginç bir mekanda ilginç bir oyun izledik biz.
Gişe için.
Aynen. Yani normalde orası bir nikah salonu. Hani...
Tabii yükseltisi olması gereken bir sahnede biz yükseltisiz izledik oyunu. Kendi dekorun yükseltisi vardı ama bazı işte aktör arkadaşlarımın oyuncuları
aynı zeminde.
Bizle aynı zeminde oynadılar. Yani onun handikapıyla birlikte izlememize rağmen oyun çok keyifliydi.
Işığıyla, oyunculuğuyla, sesiyle. Kesinlikle. Gerçekten başarılıydı. Aslında gönül istiyor. Her sene inşallah böyle sahneler daha da farklılaşır. Hatta yarın işte Fethi Müzesi'nde bir çocuk oyunu var. Muhakkak gidip izleyeceğim.
Umarım sahnelerimiz de artar. Yani Bursa önemli bir ilimiz. Hatta en önemli belki 3-4 ilimiz arasında Türkiye'de. Mutlaka ve mutlaka birkaç sahnesi daha
olmalı, değil
olmalı
mi?
Kesinlikle.
Yani bu artı sahneler işte Devlet Tiyatrosu'na bağlı sahneler ve bence
kesinlikle
aynı akşam iki ayrı sahnede de oyunlar çıkmalı.
Mümkün bu, bazen ikinci sahnenin avantajı şu da olabilir. Bir oyun oynarken bir başka oyunun prova yapması için imkan tanıyorsunuz.
O da olabilir.
Veya dediğiniz gibi oyun saatlerinde neden her zaman iki sahnesi olan yerde iki oyun yapamıyoruz? Şimdi dekor kurduğumuz zaman bir başka oyunun prova etmesi biraz zorlaşıyor. Eğer o dekor kolay kaldırılıp yeniden monte edilebilir değilse. Ama öyleyse tabii ki biz prova yapmaya devam ediyoruz. Yine de şey büyük bir olanak. Yani şehrin bir ucunda başka bir oyunun, başka bir yerinde başka bir oyunun sahne alıyor olması önemli bir şey ve teknik olanakları da değişiyor sahneleri.
İşte geçen akşam Uludağ Üniversitesi'nde Godoy'u beklerken gittik. Orada izledik. Ben uzun süredir orada bir oyun izlemiyordum. Daha önce yine sahnelenmiş oyunlar var orada da. Çok büyük bir sahnesi var. Çok fazla yine koltuk kapasitesi var. Gönül istiyor ki hani sadece böyle festivallerde değil, dönem dönem ara ara, hatta bir ara yaptı Bursa Devlet Tiyatrosu. Orada da oyunlar sahneledi. Neden olmasın? Oyunlar oralara niye taşınmasın? Orası da bir üniversite kampüsü içerisinde. Yani üniversite öğrencilerinin daha çabuk gidip gelebilecekleri, oyunları izleyebilecekleri, takip edebilecekleri bir sahne.
Keyifli olur tabii ama şeylerini bilemiyoruz tabii. Yani o sahneler çok amaçlı kullanıldığı için hani tahsisleri başka kurumlara...
Sürekli
başka...
değil, ara ara bazen işte olabilir. 15 günde bir, iki temsil, işte hafta sonu belki olabilir. Ama bu festival sayesinde biz bunu yaşadık, gördük. Vallahi gelmiyoruz demedik. Merinos'ta Merinos, üniversitesi üniversite, evet. Heykelse heykel oyunları takip etmeye çalıştık. Valla biz oyunu konuştuk, festivali konuştuk ve şu anda bir saate de geçtik.
Öyle mi?
Aynen. Hiç zaman nasıl akıp gidiyor hiç bilmiyoruz. Anlamıyoruz keyifli. Böyle konuşuyorken. Tiyatro olunca zaten dinleyicilerimiz de biliyorlar benim ne kadar tiyatro sevdalısı bir adam olduğumu. Onlar da böyle dikkatle dinliyorlar. Gidiyorsun. Daha sonra abi Bursa'ya de. Tekrar geleceksin.
İnşallah.
Sevdin mi Bursa'yı?
Bursa'yı çok sevdim. Çok keyifli geçti.
Daha önce gelmiş miydin?
Yok. Bursa'dan geçmişliğim vardı. Araçla sadece. Ama hiç Bursa'da bulunmamıştım. Vakit geçirmemiştim.
Ya prova dönemini de sayacak olursak neredeyse 1-1,5 aydır Bursa'da.
Tabii. Zaman... 2 aya yakın bu dönemle birlikte zaman geçirdim. Buradan hiç ayrılmadan. Bir işte provadan sonra İstanbul'a gidip geri dönmem oldu festival için. Çok teşekkür ediyorum festivale beni davet ettiği için Arzu Hanım'a, Arzu Tan Bayraktutan'a. Böyle bir güzel bir görev verdiği için de gözlemleyip fikirlerimi beyan etmem için bir fırsat sunduğu için de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli geçti benim için festival. Her anlamda keyifli geçti. Yani oyunları izlemek, ekiple daha prova yaparken tabii ki bütün ekibi gözlemleme şansım olmuyor ki. Sadece kendi ekibimle çalıştığım için. Şimdi bütün oyuncu arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım, teknik ekipteki arkadaşlarım, bütün personelle daha fazla vakit geçirme şansı buldum. Yani birazcık evim gibi oldu. Keyifliydi, çok keyifliydi gerçekten.
Bursalılar da bence seni sevdi, tiyatro severler.
Umarım öyledir.
Sadece bizim gönlümüz şöyle bir şey istedi. Ben arada da sevgili Umut Tanyolu'ya ilettim. Aralarda böyle söyleşiler olsa, oyun sonrası belki hani seyircilerle böyle interaktif soru cevap, yönetmenle, oyuncularla böyle şeyler de yapılsa, belki bir sonraki festivalde neden olmasın deriz.
Aynı fikirdeyim. Belki burada organizasyonda, yani bu mutlaka düşünülmüştür. Fakat işte tiyatro her yerde mutlusu bu olunca, sene başlayan bir şey olunca bunun ekstra bir organizasyon, yani zaten çok kısıtlı bir zaman içerisinde tiyatroyu birçok alana taşımaya çalıştık. Bir de bu söyleşilerin organize edilmesi bu anlamda ilkini yaptığımız için zor olmuştur diye düşünüyorum. Zor olacaktı büyük ihtimalle ama daha önce yapılmayan bir şey değildi. Muhtemelen ilerleyen süreçte de bunlar eklenecek diye düşünüyorum.
İlk kez yapıldı derken sadece mottomuzdan bahsediyoruz. Evet. Tiyatro her yerde. Sonuçta 11. Uluslararası tabii. Balkan Ülkeleri yani Tiyatro Festivali.
Tiyatroya ayrılmamış alanlarda da tiyatroyu buluşturalım arzusuyla yola ilk kez çıktık ama söyleşilere etkisi anlamında hani bunun.
Bu yıl bir de şöyle bir şey de var. Ramazan geliyor. Bir de evet. Seçimler olacağı için biraz daha böyle tarih erken alındı. Evet. Daha az günde daha fazla oyun sahnelendi. Bir de işte Nilüfer'in de tiyatro festivaliyle denk gelmesi sebebiyle. Valla artık 2 haftadır tiyatro soluyoruz, tiyatro konuşuyoruz. Umarız devam eder. Seneye de yine bir araya geliriz. Ama bu arada sen şimdi gittikten sonra unutma bizi. Ara ara uğra, ara ara gel. Bizim de kapımız açık bu arada.
Seve seve yani. Bursa benim için çok özel bir şehre dönüştü gerçekten.
Yine bekleriz.
Seve seve.
Çok kendine iyi bak. Ve ben son şarkıyı da...
Çok teşekkür ediyorum.
Sana armağan edeyim. Işın Karaca'dan.
Size de çok teşekkür ederim.
Arabesk bir şarkı bu arada. Sever misin arabesk?
Severim.
Sen Mutlu Ol diye bir şarkı söylemiş Arabesk projesi kapsamında. Sonra haberleri dinleyeceksiniz. Haberlerden sonra ise güzel şarkılarla devam edecek Radyoaktif'te Güne Bakan.